Ford teknoloji gündemini sunar.
Ford'le teknoloji gündemine hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, karşımda Dilhan Başman.
Merhaba.
Nasılsın abi?
Teşekkürler, sen nasılsın Can?
Ben de iyiyim. Bu güzel günde seninle beraber yine stüdyo kaydı için buluştuk. Gündem bir hayli hareketli. Havanın ısınması sanki bütün insanların işlerine, hareketlerine de yansıyor gibi. Genel bir atalet halinden kurtulduk gibi. Öncelikle bir ziyaret haberiyle ben başlamak istiyorum. Ford CEO'su Jim Farley, Otosan tesislerini ziyaret etti. Ford Otosan, Ford Motor Company CEO'su Jim Farley ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırladı. Bu ziyaret neden önemli? Küresel yeniden pozisyonlandırmanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Bildiğimiz, alışa geldiğimiz bazı otomobil üretim tesisleri, üretim bantlarını farklı farklı yerlere kaydırıyorlar. Artık model gamları da farklılaşıyor. Yavaş yavaş bildiğimiz model halleri hem elektrikli modellerin katılımıyla hem de değişen tüketici beklentilerinin yönlendirmesiyle yeniden şekilleniyorlar. Ford Otosan bu noktada ciddi bir şekilde Türkiye'deki ağırlık dengesinin merkezi olmuş vaziyette. Jim Farley'nin ziyaretinde asıl esprisi bu. Önümüzdeki yıllarda üretilecek olan elektrikli otomobiller, elektriklendirilmiş otomobiller için kendisine bilgi verilmiş ve yerinde tesisleri gözlemlemiş. Biliyorsun yakın zamanda vermiştik. Romanya'daki Ford fabrikasının da Otosan'a bağlanması suretiyle evet. Aslında ciddi manada bu şirketin ağırlığı Ford Motor Company bünyesinde de artmış bulunuyor. Yeni Transit Kurye'nin ön gösterimi de CEO'ya yapılmış. Bu da haberin detayları arasında. Yani artık çok yakın önümüzdeki günlerde yeni yeni modelleri görmeye başlayacağız. Onun heyecanı beni sardı bilmiyorum. Sen nasıl bakıyorsun trafiğe etrafına?
Evet ben de trafikte gözlemliyorum. Yeni modeller gün geçtikçe artmakta.
Evet, trafikteki elektrikli araçların, elektriklenmiş araçların ağırlığının artması gerçekten bu noktada ne kadar aslında yol aldığımızı gösteriyor. Yani gelecek günlerin tasviri yapılırken gördüğümüz manzara artık sokakların manzarası olmuş vaziyette. Tabii sadece sokakların, arabaların renklenmesi dışında aynı zamanda bildiğimiz alışkanlıkların da biraz gözden geçirilmesine sebep olacak bu değişim. Bu haber Amerika'dan ama bütün dünyayı ilgilendiriyor. Artık akaryakıt istasyonlarının mimarisi de değişiyor. Bu bir dönem 50'li yıllarda yine gündeme gelmiş bir kavramdı. Fakat o zaman tabii benzin dolumu, mazot dolumu otomobillere yapıldığı teknik ve hızlı yakıt ikmaliyle beraber insanların beklentisi yakıt istasyonunda çok fazla vakit geçirmek üzerine olmadı. Otoyollardaki dinlenme tesisleri de çok yapıldı. Bunlar şehir içinde çok fazla girmediler. Fakat elektrikli araçların şarj sürelerinin verimli kullanılması için genelde elektrik şarj istasyonlarının AVM'lere entegre edildiğini görüyoruz. Şimdiye kadar hep böyle gördük. Hep bir AVM için de şarj istasyonu varken yakıt istasyonları yanı sıra. Şimdi ilk defa şarj istasyonunun etrafına AVM yapacak, tesis yapacak ve 7/24 çalışacak bunlar. İlk prototipler Kaliforniya'da yapılıyor. Devamında dünyaya yaygınlaşması söz konusu. Elbette ki aracınızın hızlı şarj özelliğinden istifade ederek yapacağınız molayı daha da eğlenceli kılmak için restoran, sinema, farklı aktivite alanlarıyla desteklenmiş ve şehir içerisinde neredeyse cazibe merkezi olacak bir kavram üzerinde duruluyor. Bu da bilindik teknolojinin en büyük handikapı olan otomobili şarj etme için bekleme süresini farklı bir açıdan yaklaşıp insanların neredeyse şarj istasyonlarına davet, keşke bir vesile olsa da şarj istasyonuna gitsek diyecekleri konuma getirmek üzere çalışıyor üreticiler. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım. Önceki yıllarda şehir planlamacılığında yakıt istasyonları, akaryakıt istasyonları veya şarj istasyonları diyelim artık, dolum istasyonlarının tasarımı, mimarisi biraz daha farklı olacak bilindikten.
Sıradaki haberimizle devam edelim.
Sıradaki haber bizim evrene bakışımızla alakalı bir teknik gelişmeyi müjdeliyor. Bugüne kadar, daha doğrusu yakın geçmişe kadar gök bilimciler hep ışık kullandılar. Yıldızların ışığını, lazer ile gönderdikleri ışınların gezinimini takip ettiler. Dolayısıyla ışığın limitleriyle kaldık. Işığın perdelenmesi söz konusu, çok ciddi manada farklı ışık kaynaklarının varlığından dolayı görüntünün kirli, parazitli elimize ulaşması söz konusu. Güneş sisteminin sınırına hatta ötesine kadar gönderdiğimiz teleskoplarla, uydu teleskoplarla ancak temiz görüntüler alabiliyorduk ve işte bu teleskopların gönderdiği görüntüler ötesinde de aslında bir hayli sınırlıydık. Çünkü sonuçta ışık doğrusal yayılan bir kaynak. Ne tarafa çevirirsek oradan veri alabiliyoruz. Kısa süre önce başlanan bir sistem, başlanan bir teknik, kütle çekim dalgalarının takibi. Dünya üzerinde 3 farklı istasyon birbiriyle mukayese edilerek kütle çekim dalgalarının lineerliğindeki bozulmalar yüksek hassasiyetle takip ediliyor. Bu sayede gök cisimlerinin normalde ışığın ulaşamadığı yerlerin fotoğraflandırılması, modellendirilmesi yapılabiliyor. Bu ön bilgiden sonra asıl haberimizin konusu bu kütle çekim dalgalarının okunması için kullanılan lazerin neredeyse 1000 kat daha hassas, daha detaylı okuma imkanı tanıyacak bir yeni teknolojiyle beraber kombine edilecek olması şu anda bu deneniyor ve denemeler olumlu sonuç veriyor. Önümüzdeki günlerde hani kara delik resimleri gördük ya, evet, normalde ışıkla bakarak kara deliğin resmini görmek, göstermek mümkün değil. Kara deliklerin, nötron yıldızlarının iç yapısının dahi bu yeni teknikle bizim incelememize imkan verecek şekilde önümüze açılacağı söz konusu. Bir hayli heyecan verici. Özellikle uzay araştırmalarına meraklı insanlar bu konuda gelecek yeni haberleri heyecanla bekliyorlar. Ciddi manada, çünkü evrene bakışımızı bir kat daha değiştirecek bir gelişme. Kütle çekim dalgalarının ne olduğunu bir kere daha üstten geçmek gerekirse, sonuçta evrende yer alan her cismin bir çekim kuvveti var, kütle çekim kuvveti var. Bunlar tabii dolaşımları esnasında birbirinin yörüngesine temas ettiklerinde veya birbirleriyle etkileşime girdiklerinde bu kütle çekim dalgaları esneyip farklı frekansta düzgün yayılmamış oluyorlar. Tıpkı bir durgun suya damlatılan su damlasının iki damla suyla beraber birbiriyle etkileşime girdiğinde yüzeyde oluşan dalgaların farklılaşması gibi. Bunlar tabii ki çok yüksek hızda seyahat eden ve çok hassas, sürekli iğnelenen dalgalar oldukları için bunları incelediğimizde gök cisimlerinin normalde ışığın hiç ulaşamadığı detaylarını görmemize, boyutlarını, kütlelerini, ne kadar birbirleriyle yakından geçtiklerini çok net görmek mümkün. Elimizdeki hali hazırdaki evren modelleriyle de bunları birleştirdiğimizde yapay zekanın katkısıyla çok gerçekçi, çok ciddi şeyler elde edebiliyoruz. Modellemeler, görüntülemeler elde edebiliyoruz. 1000 kat daha hassas bunu yapabilmek yani dile kolay, çok çok ciddi bir başarı, çok ciddi bir ufuk açıcı. Daha önce hiç girilmeyen, sadece teori alanında kalan, ispatlaması mümkün olmayan nötron yıldızlarının iç yapısına dair fikirler de bu vesileyle bir kere daha masaya yatırılıp gerçek olup olmadığı teorilerin yakın zamanda peş peşe gelen haberlerle önümüze çıkacak. Biz de bunların takipçisi olacağız.
Önümüzdeki bölümde yeni haberlerle o zaman yine burada buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim Can.
Teşekkür ederim Dilhan. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Ford Teknoloji gündeminden bu haftalık bu kadar.
Teşekkürler, görüşmek üzere.
Ford Teknoloji gündemini sunar.